Item 15, Piyon, Stephen James, sayfa 185, 31. bölüm. Yolun başında Mindy'yi bulduğumuz çayıra kadar olan 2,5 kilometrelik mesafe normalde yarım saatte yürünebilirdi. Ama biz yavaş ve dikkatlice gidiyorduk. Bu yolda Mindy ile birlikte yürüyen illüzyonisti hayal etmeye çalışıyordum. Onu gerçekten bütün bu yol boyunca taşıdın mı, yoksa kendisi mi yürüdü? Eğer öyleyse neden karşı koymadı? Sana güvenmesini nasıl sağladın? Lien Hua düşüncelerimi dile getirircesine konuştu. Mindy onunla birlikte yürüdü değil mi? Sanırım birini yokuş yukarı taşımak için oldukça uzun bir mesafe. Onu zorladı mı acaba? Bu şekilde mecbur bırakmış olabilir dedi. Belki bileklerinde bazı morluklar vardı ama izler yüzeyseldi, sürüklememiş, bileklerini öldükten sonra bağlamış olabilir. O zaman defalarca bıçaklarken kızı nasıl zapt etti? Bilmiyorum. Yürürken biraz sık nefes almaya başladım ama Lien Hua fark etmesin diye saklamaya çalıştım. Durdum ve sırt çantamı sırtımda tekrar ayarladım. Şiddet kullanmakla tehdit etmiş olabilir. Küçük bir kız kardeşi vardı değil mi? Evet, 8 yaşında. Belki odur. Kıza zarar vermekle tehdit etmiştir, bilmiyorum. Hiçbir zaman bilemeyebiliriz. Yine yürümeye başladım. Kontrol edebiliriz ama kız kardeşiyle ilişkisinin nasıl olduğunu öğrenebiliriz. Güneş ışıkları ağaç dallarının arasından sarkıyor, yüzümde gözümün önünde dans ediyordu. Birkaç dakika boyunca sessizce yürüdük. Sonra Lien Hua, nedenlerle ilgili görüşlerinizi çok ilginç buldum Dr. Bowers dedi. Ha, dünkü sunum. İlginç derken etkileyici derecede ilgi çekici mi demek istiyorsun? Yoksa ilginç sözcüğünü birçok insan gibi aynı fikirde olmadığımızı ifade etmek için mi kullanıyorsun? Madem sordun ikinci şıkkı seçiyorum. Yani sana katılmıyorum ama belaya bulaşmak da istemiyorum kullanımı. Evet, dürüst olmak gerekirse nedenlerin hayatın içinde bu kadar küçük bir rol oynadıklarına inanmana şaşırdım. Bazıları kesinlikle 100 yaşını geçmiş olan tarihi ağaçların altındaki serin, korunaklı bir girintiye vardık. Daha genç ağaçların bolluğuna bakınca tepenin geri kalanında ağaç kesiminin yıllar önce yapıldığı anlaşılıyordu. Dağdaki bu saklı girintiler oduncuların ulaşamayacağı kadar zor yerler olmalıydı. Bence sadece 3 temel neden var ve iş bir suçu çözmeye gelince hiçbirinin yararı olmuyor dedim. Sadece 3 tane ha? Sesinden bir parça eğlendiğini hissettim. Evet. Nedir onlar? Tutku, öfke ve suçluluk duygusu. Bu kadar mı? Bu kadar. Sadece bu üçü mü? Evet, bir düşün, hepsini bir arada düşün. Arzu. İnsanlar ün, seks, para ya da güç isterler. Hatta intikam bile bir tür arzudur. Ne kadar çok suçun, şehvet, açgözlülük, kıskançlık veya hırs sebebiyle işlendiğini bir düşünsene. Hepsi tutkuyu ifade eden farklı isimler. Dedi düşünceli bir şekilde. Tamam, öfkeye de katılıyorum. Evet. Ve tabii suçluluk var ki adı üstünde. Hepimiz pişmanlıklarımız ve utanç duygumuzla mücadele etmenin bir yolunu bulmak zorundayızdır. Yoksa patlarız. Yolunun üstündeki bir dalı eliyle itti. Bunu duymak seni şaşırtabilir ama saydığım bu 3 şeye katılıyorum. Diğer taraftan en önemli 2 tanesini unuttuğunu düşünüyorum. Peki, çok... Arkasından yürümeye devam etmeden önce bıraktığı dalın yerine dönmesini bekledim. İlginç, nedir onlar? Durdu, bakışlarını birkaç saniye boyunca patikada gezdirdi. Sonunda bana bakmak için gözlerini kaldırdı. Bakışlarının derin acılarla dolu olduğunu görebiliyordu. İlki korku Dr. Bowers. Bazen insanlar köşeye sıkıştırıldıkları için korkunç şeyler yaparlar. Korku bizi bambaşka biri yapabilir. Bir şey demedim ama kafamda sorular oluştu. Neden korkuyorsun Lien Hua? Ne oldu? Sen de korkunç bir şey mi yaptın? Sonunda tamam dedim. Korku, katılıyorum. İkincisi ne? Döndü ve patikada yürümeye devam etti. Bakalım en önemli nedeni kendi başına tahmin edebilecek misin? Henüz bir tahmin yapmaya fırsat bulamadan olay yerinin tam kuzeyinde kalan ve aşağıdaki manzaraya bakan yüksek bir çıkıntıya geldik. Patika dik bir uçurum boyunca devam ediyor, dağ ayağımızın dibinde aniden sona eriyor ve uçurum aşağıdaki nehre kadar yüzlerce metre uzanıyordu. Perşembe günü patikanın sonuna kadar yaptığımız yürüyüşte fırtınayla ortaya çıkan yoğun sis yüzünden bu çıkıntıyı fark etmemiştim. Hayatta kalma çabası. Kafasını salladı, dikkati manzaraya kaymıştı. O arzuya girer, hayatta kalma arzusu. Şimdi şşt, bozma bunu, çok güzel. Baktığı yere kafamı çevirdim. Vadi önümüzde uzanıyor. Sonra görkemli bir şekilde yükselerek sonbahar renklerine bürünmüş, sonsuz ve canlı dağları içine alıyordu. Yükseklerde dolanan bulut kümelerinin gölgelerinden oluşan, her biri eşsiz yama işleriyle süslü vadiler, sıra dağlar arasında uzanıyordu. Güneş ışınları her bir bulutu tutuşturuyor, çelik mavisi gökyüzüne karşı daha da keskin bir şekilde parlamalarını sağlıyordu. Yıllar önce bir başka vahşi doğa rehberinin bana Apalachia'nın sonsuza uzanan dağlar anlamına gelen bir sözcük olduğunu söylediğini hatırladım. Ve önümdeki dağlara bakarken gerçekten de mekanı ve zamanı içe sayarak sonsuza kadar uzandıkları hissine kapılmaktan kendimi alamadım. Kıtaların kıvrılıp katlandığı günlerden kalma yerkürenin en eski origami eserleri. Burada sabit bir esinti vardı, vadiden kalkıp üstümüzden geçen tepelerin hafif sabah esintisi. Rüzgar durduğunda burada dikilmenin nasıl bir şey olduğunu merak ettim. İçinde bulunduğunuz günün etrafınızdaki her şeye karar vermesi, gökyüzü, gölgeler, bu zirve ve vadinin derin ve ilkel bir sessizlik içine gömülmesi nasıl bir yalnızlıktır? Birkaç saniye sonra, belki de o yüzden burayı seçti diye fısıldadım. Ne? Bana dönmüştü. Güzellik. Güzelliğinden dolayı mı burayı seçtiğini düşünüyorsun? Çelişkiden dolayı, yüzüne baktım. Aşağıdan gelip zirveye doğru yükselen rüzgar saçlarını savuruyor, bir an için yer çekiminden kurtarıyor, hafif bir şekilde yüzünün etrafında uçuşturuyor, dağıtıyordu. İnsanoğlu güzelliğin tadını onu bozmadan çıkaramıyor gibi. Görüntüsüne bakarken donup kalmıştım. Örneğin ormanın içinden geçen bu patika. Bu zirvenin yalnızlığını anlamamızı sağlayan tek yol. Ama aynı zamanda tadını çıkarmamıza izin verdiği şeyi bozuyor, manzarayı. Bence güzellik bizi öyle korkutuyor ki en beğendiğimiz şeyleri yok ediyoruz. Bakışlarımız kısacık bir an için birleşti. Sözcüklerin söyleyebileceğinden fazlasını söyleyen o küçücük zaman dilimi boyunca bahsettiğim çelişki bu. Bakışlarını başka tarafa çevirdi. Adli tabip ölüm anını tam da içinde bulunduğumuz bu dakika olarak belirledi. Sesi etkili ve profesyonel bir hale dönüşmüştü. Dağın kenarından geriye çekildi, saçı da normale döndü, hayat normale döndü. Evet dedim yavaşça, gidelim. Sonra aklımda ölüm ve güzellik, Kristin'in hatırası ve Lien Hua'nın vardığı birbirleriyle boğuşurken Lien Hua'nın arkasından Mindy'nin öldüğü yere kadar yürüdüm. 32. Bölüm. Mindy Travelka'nın iki gün önce bir ağacın altında ölü bulunduğu açıklığa vardık, sırt çantamı yere bıraktım. Lien Hua alanın ortasına doğru yürüdü. Olay yeri araştırma birimi buranın altını üstüne getirdi zaten. Ayrıca fırtına tüm delilleri yok etmiştir. O zaman tam olarak ne arıyoruz burada? Olduğum yerde tam bir dönüş yapıp tüm manzaraya, dağlara, yola baktım. Adli delil bulmaya değil, coğrafya yardımıyla bir şeyleri anlamaya çalışıyorum. Neden burası Lien Hua? Burası onun için ne gibi bir önem taşıyor? Bir olay yeri suçla ilişkili her şeydir. Hava, rüzgar, zemin. Bir suç dört boyutlu olarak gerçekleşir, üç boyutlu değil. Ah, farkına bile varmadan ders verme moduna geçmiştim. Dördüncü boyut dedi düşünceli bir şekilde. Zamanı kastediyorsun. Evet, zaman. Mindy'yi bulduğumuzda oturduğu gibi oturup sırtımı ağaca yasladım. Karşıdaki dağlara baktım. Seni neden burada bıraktı Mindy? Neden başka zaman değil de tam o anda öldürdü? Bir suç hem mekanda hem zamanda işlenir ve bu iki faktörün birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğu benim en çok ilgilendiğim şey. Kontak lensler onları kızın gözlerinde bıraktı. Ölüm anı sabah 8 ve 11 arası. Çarşamba öğleden sonra ortadan kayboldu. Perşembe sabahı öldü. Onu buraya taşımadı. Çarşamba günü öğleden sonra saat 15'te annesini cep telefonundan aradı. Cuma günü evde olacağını söyledi. Nereye bakmanı, neyi görmeni istedi. Yandan vuran ışıklar katil için önemliydi. Oradaki, tam önümüzdeki bir zirveyi işaret ettim. Oradaki dağ hangisi o? Lien Hua haritayı çıkardı ve birkaç saniye boyunca bulunduğumuz noktayı anlamaya çalıştı. Savaşçı zirvesi. Bir dakika. Burayla ilgili yerel bir efsane var. Bekle. Haritayı çevirdi. Orada yaşayan bir Cherokee şefinin kızı Catawba kabilesinin üyeleri tarafından kaçırılmış ve buraya tam üzerinde durduğumuz dağa getirilmiş. Lien Hua haritanın üzerindeki hikayeye bir göz attı ve sonra bana özetledi. Sevgilisi onu kurtarmak için gece boyunca aramış ama bu bir tuzakmış. Adam öldürülmüş, parçalanmış ve kız Catawba kabilesinden herhangi biriyle evlenmektense kendisini bu dağdan, az önce durduğumuz kayalıklı bölgeden aşağı atmış. Efsaneye göre kızın yere düşen gözyaşları bu dağları çevreleyen vadileri oluşturmuş. Ve şunu dinle. Kaldığı yeri bulmak için durakladı, sonra okudu. Bazıları der ki doğru rüzgar estiğinde bu dağın üzerinde hala kızın ağlamasını duyabilirsiniz. Mindy'nin cesedinin dayandığı yere sırtımı dayamıştım. Vadinin karşı tarafındaki savaşçı tepesine bakarken içimi bir ürperti sardı. Hikayeyi biliyordu. Lien Hua sessiz ve düşünceliydi. Kızın gözlerine lens taktı Pat. Aklımıza gözyaşlarının gelmesini istiyordu. Bizden sadece bir adım önde değildi, daha çok 2 ya da 3 adım önde gibiydi. Lien Hua da aynı şeyi düşünüyor olmalıydı ki, bu adam gerçekten iyi dedi. Ona poz verdirmiş dedim. Tıpkı başıboş dolaşmak yasaktır tabelasının yanındaki, Jamie ve mezar taşı mağaralarına giden yolda bulunan Ray Nita gibi. Bizimle alay ediyor, mesaj gönderiyor. Hepsi fantezisinin parçası. Lien Hua etrafına baktı. Şu içinde olduğumuz dakikalar Mindy'nin ölüm zamanına denk geliyor. Eğer buraya sabah geldilerse kıza işkence yapabilmesi için yeterli zaman olmuş mudur? Hayır, sanmıyorum. Katilin kız ölmeden önce güneş ışığından faydalanmak için yeterince zamanı yok. Kızın vücudunda meydana gelen aşırı derecedeki peteşiyal kanamaya bakarsak bu mümkün değil. O zaman geceyi kızla birlikte burada geçirdi dedi. Çevreme baktım. Doğru. Ama burada değil. Bu açıklıkta değil. Burası çok ortada. Öyleyse nerede? Bir sürü uçuruma ve çıkıntıya giden yakınlardaki bir yolu gösterdim. Orada. 33. Bölüm. Çantamı kapıp yol boyunca Lien Hua'nın arkasından yürüdüm. Yol bizi 20-30 metre üstümüzde yükselen, yükselip alçalan bir dizi uçurumun başlangıcına çıkardı. Yakınlardaki bir başka patika ise uçurumlardan yuvarlanan iri kaya parçalarıyla kaplı vadi tabanı boyunca ilerliyordu. ''Ne arıyorsun?'' diye sordu Lien Hua. ''Bir mağara.'' ''Ne? Bir mağara mı? Niye ki?'' Mindy'nin ayak yüzüğünün oyuntularına toprak dolmuştu. Dün öğleden sonra yüzükteki toprak örneklerini Ralph'in çayırlıkta topladığı örneklerle karşılaştırdım. Yüzükteki toprak yüzey toprağından daha fazla kil içeriyor. Bu ve katilin kızla yalnız kalabileceği bir yere ihtiyaç duyduğu gerçeği, kızı bir mağarada öldürdüğünü düşündürttü bana. ''Toprak, kil içeriğindeki farklılıklar mı?'' diye sordu şüpheyle. ''Ne?'' ''Fiziksel delillerle değil, sadece coğrafi bilgilerle ilgilendiğinizi sanıyordum, Dr. Bowers.'' ''Mız mız. Mağaralar coğrafi bilgiye girer.'' dedim. ''Buraya gel, şuna bak.'' Sola ayrılan küçük bir patikayı gösterdim. Çamurun içinde derin bir topuk izi vardı. Alışveriş merkezindeki çocuk iri bir adam olduğunu söylemişti. Eğer kızı çayıra kadar taşıdıysa bu izi bırakmış olabilir. ''Teknik ekip neden bunu bulamadı?'' Çünkü bir mağara aramaları gerektiğini bilmiyorlardı. Mağaranın girişini bulmamız çok sürmedi. Sadece 40 ya da 50 metre ötedeydi. Bir mağaranın içindeki sıcaklık dışarıya oranla daha durağan kalır. Bu enlemde mağaranın havası genellikle yazın çevresinden daha soğuk, kış boyunca da daha ılık olur, 14,5 derece kadar. Ve bu sabah mağaranın girişinden dışarı çıkan hava serin sabah havasında yoğunlaşıyordu. Sanki zemin nefes alıp veriyordu. Mağara girişi yaklaşık 2 metre genişliğindeydi. Sırt çantamdan el fenerimi çıkardım ve mağaraya baktım. El fenerimi göstererek o şeyi hep yanında mı taşırsın diye sordu. El feneri bir dedektifin en iyi arkadaşıdır. Özellikle de bu. Hassas, güçlendirilmiş alüminyum alaşımlı kılıf, su geçirmez, ergonomik olarak tasarlanmış tutma yeri. Kafasını salladı. Erkekler ve oyuncakları. Mağara dikey bir şekilde dağın içinde aşağı doğru iniyordu. Ne kadar aşağıya bilemiyorum. Peki ne düşünüyorsun? Çok ıssız, istediği mahremiyeti sağlamıştır. Hayır, sen mi gitmek istersin yoksa ben mi gideyim diye soruyorum. Çantamı açıp içinden tırmanma halatı, emniyet kemeri, birkaç karabina ve biraz naylon kayış çıkardım. Yaptığın şeyi biliyor musun? Umarım biliyorumdur. Yukarıyı gösterdim. İrice bir ağaç, girişin üstünden mağaraya doğru eğilmişti. Dallar gövdeye yakın bir yerde çatallaşıp ikiye ayrılıyordu. ''Şu dalları görüyor musun? Oradaki kabuğun ne kadar zedelendiğini fark ettin mi?'' ''Evet.'' Birkaç dalın etrafından bir kayış geçirip düğüm attım ve iki klipsle birbirine tutturdum. ''İpi bağladığı yer orası. Gerçekten içeri giriyor musun? Orada ne olduğunu başka nasıl göreceğim?'' Halatı ortasından tutup karabinanın içinden geçirdim ve iki ucunu mağaraya fırlattım. Emniyet kemerimi takıp halatı kemerime tutturdum. Lien Hua beni izledi. O şey ne işe yarıyor? Sekizli deniyor dedim. İp onun içinden geçerek bir sürtünme yaratıyor. O sürtünme benim düşüşümü yavaşlatan şey. Sağ elimi böyle fren gibi hızımı kontrol etmek için kullanıyorum. İpe baktı. Peki ama yukarı nasıl çıkacaksın? Elimdeki birkaç kumarı gösterdim. İşte bunlar o işe yarıyor. İpin üstünde kayıyor ve kilitleniyorlar. Tabii prusik düğümü de kullanabilirdim bunun için. 2 metre boyunda daha ince halatla yapılmış birkaç düğümü gösterdim. Bunlar özel bir düğümle tırmanma halatının çevresine bağlayarak içinde adım atabileceğim düğümler elde edebilirim. Sonra üzerinde durmadığın düğümü halatın üst tarafına doğru kaydırırsın. Sırayla adım atar, arkanda kalanı kaydırırsın. Dikey bir düzlemde yürümek gibi. Peki... Mağaranın karanlık girişine baktı. Bu kez sen gidebilirsin, ben burada kalıp deneyeceğim. Emniyet kemerimin kopçalarını ve çapa sistemini ikinci bir kez kontrol ettim. El fenerimi dişlerimin arasına aldım ve geri geri giderek mağaraya inmeye başladım. Mağaranın tabanı 10 metre kadar altımdaydı. Katilin yaptıklarını kafamda canlandırmak için tabana varmayı beklememe bile gerek kalmadı. Işığı ağzımdan aldım Lien Hua'ya, Bindi'nin kalçalarında hafif izler vardı değil mi diye seslendim ve bacaklarının üst taraflarında. Evet, sesi dalgalanarak geliyordu. Adli tıpçılar o izlerin nasıl olduğunu anlayamadı. Morluk yani cilde yakın bölgelerde kan toplanması, kalp vücutta kanı dolaştırmayı bırakınca başlar ve yer çekimi kanı aşağı doğru çeker. Bu ölüm anından 30 dakika sonra bile başlayabilir. Eğer öldüğünde kaya tırmanışı için kullanılan bir emniyet kemerinde asılı bir haldeyse, kayışa baskı yapan vücut ağırlığı kan damarlarını sıkıştırmış, hareketsiz kanın toplanmasını engellemiş ve kalçalarında kayışın izlerinin oluşmasına sebep olmuştur. Kızı ipte asılı bıraktın değil mi? Aşağı indirdin, emniyet kemerinde asılı halde bıraktın. Belki ellerini gevşekçe bağladın. Sonra onları halata tutturmuş olabilirsin. Hatta mücadele etmesin diye. Üzerinde toprak örneği kalmasın diye botlarını çıkardın. Hatta işin bitince ayaklarını yıkadın. Ama sandığın kadar iyi değilsin. Ayak yüzüğünü yeterince iyi temizlemedin. Mağaranın tabanı ayak izlerini yok etmek için süpürülmüştü. Ama süpürge izleri de bana bir hikaye anlatıyordu. Birinin bir şeyleri örtbas etmek için bu işi yaptığını, yakındaki bir kayanın yanındaki toprakta birkaç koyu renk nokta vardı. Test etmemiz gerekecekti. ama Mindy'nin kanı olduğunu düşünüyordum. Bileklerini belki de baldırlarını kayışla bağlamış olabilir. Kot pantolonunun üzerinden yapınca teninde iz bırakmamıştır. Evet, sadece kontrol altında tutacak kadar sıkı. Tekme atamaması, mücadele edememesi için. Güçsüz olması, onun olması için bütün gece boyunca. Lien Hua, iyi misin diye seslendi. İyiyim, biraz bekle. Mağaranın köşesinde bir şey görür gibi oldum. El fenerimle baktım. Bir parça sarı kurdele. Kızı buraya getirmiş Lien Hua. Burada su da var, bir havuz. Cesedi yıkadığı yerin burası olduğuna iddiaya girerim. El kumarlarını kullanarak halat üzerinden yukarı mağaranın ağzına çıktım. Birkaç dakika sonra emniyet kemerini çıkarmış malzemelerimi topluyordum. Arabaya dönüp araştırma yapmaları için birilerini çağırmamız gerek. Bir dakika. Ne? Haritaları bir kontrol etsene. Bak bakalım herhangi birinde bu mağara gözüküyor mu? Haritaları çıkarıp göz attı. Hayır, hiçbir şey yok. Sadece yerel halk biliyordur o zaman. Bu da şüpheli listesini daha fazla daraltır. Burada rahatsız edilmeyeceğini bilecek kadar iyi tanıyordu bölgeyi. Kıza yapmak istediği her şeyi yapabilmek için bütün gece vakti olduğunu da biliyordu dedim. Ve ayrıca halat kullanarak aşağı inmeyi de biliyor dedi. Kahretsin. Ne? Sırt çantamın kapağını kapatıp iyice sıktım. Wall Street'teki tırmanma salonu. Kızın arabası yarım blok ötede bulunmuştu. Bu dağlara geziler düzenliyorlar. Tırmanma ve mağara gezisi. Nereden biliyorsun? Dün öğleden sonra uğramıştım. Biraz egzersiz yaptım. Çantayı omzuma aldım. Haydi gidelim. Döndüm ama Lien Hua çoktan arabaya doğru yürümeye başlamıştı bile. 15. ayrımın sonu. Sayfa 197.